Ayrım 2. Maraş Kıyımı, Aziz Tunç. Sayfa 29. Maraş'ın İslam'la tanışması, Orta Çağ'da Maraş. Bizans İmparatorluğu'nun bölgeye hakim olduğu yıllarda bölgeyi ve dünyayı etkileyecek olan en önemli gelişme İslam'ın doğması ve Arap İslam Devleti'nin kurulmasıdır. İslam dini Hazreti Muhammed dönemini kuruluş ve Arabistan'da yayılmakla geçirmiştir. İlk Halife Ebubekir dönemi İslam'a ve Arap İslam Devleti'ne karşı baskı altına alınmış toplulukları çeşitli isyan ve karşı koyuşlarıyla ve bu isyanların bastırılmasıyla yaşanmıştır. Daha sonra gelen halifeler Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ise bölgede İslam'ı yaymaya ve Arap İslam Devleti'ni güçlendirmeye yöneldiler. Bu halifeler fetihçi ve saldırgan politikalar izlemekteydiler. Tarihin kaplumbağa hızıyla ilerlediği, büyük toplumsal dönüşümlerin çok uzun yıllarda ancak mümkün olabildiği bu dönemde İslam Devleti bu politika ve örgütlenmesiyle geniş anlamda bölgeyi kontrol altına almaya başlamıştı. Mezopotamya'ya, Kürdistan'a ve Anadolu'nun ilçelerine doğru İslam'ın yayılma süreci başladığında Hazreti Ömer İslami halifesiydi. O dönem bölgede iki büyük imparatorluk olan Sasani ve Bizans imparatorlukları vardı. Bu iki imparatorluğun sınırlarını zorlayarak İslam'ı yaymaya çalışan Arap İslam Devleti, 651 yılında Pers İmparatorluğu'nun mirası üzerinde kurulan Sasani İmparatorluğu'nu yıkarak bu imparatorluğun topraklarını ele geçirmişti. Bizans Devleti'ni de aynı akıbete uğratmaya çalışan İslam Devleti, bu topraklarda da her yıl birkaç defa saldırıyordu. Bu nedenle bölgenin iki büyük devleti sürekli savaş halindeydiler. Maraş'ın Bizans'la Arap İslam Devleti arasındaki sınır bölgesinde bulunması, Maraş'ı da içine alan Toros Dağları'nda şiddetli savaşların yaşanmasına yol açıyordu. Bizans İmparatorluğu yaşadığı iç sorunlarından dolayı sınır güvenliğini sağlamakta başarılı olamıyordu. Bizans'ın bu durumu İslam'ın yayılmasını kolaylaştırıyordu. İslam Hristiyan Bizans topraklarında esas olarak baskı yöntemiyle ama yeni olmasının getirdiği çeşitli ve özgün yaklaşımlarıyla yayılmaya başlamıştı. Mezopotamya, Kürdistan ve Anadolu İslam'ın önce tehdidi sonra etkisi ve baskısı altına girdi. İslam'ın bölgedeki yayılmasının yaşandığı koşullarda 638 yılında Halid B. Velid Maraş Kalesi'ni kuşattı. Halkın şehri terk etmesi şartıyla savaş olmadan Maraş teslim alındı. Böylece İslam tarihinin ilk yıllarında Maraş İslam'la karşılaşmış oldu. Ancak Maraş halklarının bu karşılaşmanın sonucunda ve hemen İslamlaştığı düşünülemez. Bilindiği gibi dinlerin kabul edilmesi ve egemen hale gelmesi kısa sürede gerçekleşebilen bir değişim değildir. Kaldı ki Maraş'ın İslam güçleri tarafından fethedilmesi sonrasında uzunca bir süre Maraş, İslam'la Bizans arasında el değiştirmiş, Arap İslam Devleti'nin Maraş'taki egemenliği kalıcı olamamıştır. İlgili ayrıntılara giremesek de yazının akışını bozma pahasına ele aldığımız konu bağlamında Maraş'ın İslamlaşma sürecinin daha yakından incelenmesine ve bu amaçla bazı sorunların sorulmasına ihtiyaç vardır. O yıllarda Maraş'ın İslamlaşma süreci nasıl yaşandı ve İslam Maraş'ta hangi toplumsal yapıya dayandı? Maraş'a İslam'ın geldiği 638 tarihinden başlayarak Selçukluların geldiği 1086 tarihleri arasında geçen 450 yıl boyunca Maraş'ta İslam'ın toplumsal altyapısını oluşturan topluluklar kimlerdi? Bu ve benzeri soruların cevapları şüphesiz daha kapsamlı bir çalışmanın konusudur. Düz mantıkla ve basma kalıp biçimde verilemez. Buna rağmen kısaca bu soruların cevaplarını aradığımızda konuyu anlamak mümkün olmaktadır. Bu anlamda bölgede ve Maraş'ta resmi anlamda hakim olan dinin Hristiyanlık olduğunu kabul etmekle birlikte diğer din ve inançların buhar olup kaybolduklarını düşünmek veya sanmak yüzeyselliğe düşmek olacaktır. Dolayısıyla Maraş'ta o yıllarda Hristiyanlığın dışında Pavlusçuluk, manecilik, Yahudilik gibi başka din ve inançların varlığının dikkate alınması ve hesaba katılması gerekir. Bu demektir ki İslam dini yayılmaya başladığı yıllarda Maraş birçok din ve inancın bir arada yaşandığı çok dinli bir şehirdi. Bu gerçekten baktığımızda Maraş'ta yaşayan toplulukları iki dinsel kategoride ele alabiliriz. Bu kategorilerden birisi Hristiyanlar ve Yahudiler, diğeri bu dinlerin dışında kalan çeşitli din ve inançlara inanan topluluklardır. Bu bilginin yanında Müslümanların tek tanrılı ve meşru kabul ettiği Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerine inananları, belirlenmiş bir vergi olan cizye karşılığı özgür bırakan politikasında dikkate almak durumundayız. Yani Maraş'ta bulunan Hristiyanların ve Yahudilerin cizye ödeyerek dinlerini değiştirmeden yaşamalarının mümkün olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu durumda İslamlaşmaya zorlanacak olan Maraş toplulukların büyük ölçüde Hristiyan ve Yahudi olmayan topluluklar olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu koşullarda gelişmenin nasıl yaşandığını tahayyül etmek zor değil. Muhtemelen İslam'ın meşru din olarak kabul ettiği Hristiyan ve Yahudi dinlerine inanan Maraşlılar, İslam'la uzlaşarak da olsa kendi dinlerine bağlı kalarak yaşayabiliyorlardı. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudiler içinde güçlü ve yoğun bir İslamlaşmada söz etmek, hele de bu ilk dönemde gerçekçi ve doğru olmaz. Yine de bu toplulukların içinde İslam'ın cazibesinden etkilenerek İslamlaşmış olan sınırı bir kesim olabilir. Böyle davranılmasının politik bir yanı da bulunmaktaydı. Bu yolla bölge halkları Bizans devletinin baskılarına karşı İslam devletiyle işbirliği içine girmiş oluyorlardı. Bu durum İslam'ın etkisini arttırıyor, yayılmasını kolaylaştırıyordu. Bu yıllarda Maraş'ta diğer din ve inançlara bağlı olarak yaşayan farklı toplulukların bulunduğu belirtilmişti. Hristiyanlık ve Yahudilik dışında İslam'ın meşru kabul etmediği, çeşitli din ve inançlarda insan toplulukları, İslam'ın kazanmayı hedef aldığı ve İslamlaşmaya zorlandığı toplumsal kesimlerdi. Maraş'ın İslamlaşma sürecinin anlaşılabilmesi, Maraş'ta İslamlaşan bu toplumsal kesimlerin kimlerden oluştuğunun bilinmesiyle mümkün olacaktır. Başından beri verilen bilgilere göre Maraş'ın Kürdistan'la iç içe olması, zaman zaman Kürtler tarafından ele geçirilmiş olması, Kürdistan'ın diğer bölgelerinde yönetimi eline almış olan İslam ordusunda Kürtlerin varlığı, Maraş'ta İslam'ın dayanacağı toplumların Araplar ve İranlılarla İslamlaşmış Kürtler olacağı ortaya koymaktadır. Maraş'ın İslamlaşmasını sağlayan söz konusu sürecin işleyişinde şu düzenlemenin etkisi olmuştur. Arap Fars ve Kürtlerde oluşan Arap İslam ordusu Maraş'ı işgal ettiğinde işgalin kalıcı olabilmesi için bu topluluklardan bazılarının işgal bölgesine yerleştirerek İslamlaştırma sürecini başlatıyordu. Bu şekilde başlayan İslamlaştırma süreci devamında yerli toplulukların İslam'a özendirilmesi veya zorlanmasıyla sürdürülüyordu. İslam'ın manevi veya fiziki baskısı sonucu İslamlaşan kesim, İslam'ın meşru kabul ettiği Hristiyan ve Yahudilik dışındaki din ve inançlara inanan topluluklar olmaktaydı. Egemen noktaya taşınamadıkları için geçen zamanla güç ve etkileri zayıflayan, özgün varlıklarını koruyamayan farklı inançlardaki bu topluluklar, İslam'ın çeşitli yöntemlerle geliştirdiği baskılara direnemiyor, İslamlaşıyorlardı. İslamlaşan bu toplulukların içinde çeşitli biçimlerde ve zamanlarda Maraş'a yerleşmiş olan Kürdi toplulukların önemli bir ağırlık teşkil ettiklerini kabul etmek gerekmektedir. Bu olgular göstermektedir ki Maraş'ta İslam'ın gelişmesini sağlayan etnik toplumsal yapı, Arap ve Farslılarla birlikte İslam ordularında görev almış olan Kürtlerle Maraş'ta yaşayan ve kolaylaştırıcı çeşitli etkiler sonucu kısa sürede İslamlaşan Kürtlerdir. Maraş'ta İslamlaşmaya başlamış olan bu kesimlere rağmen henüz İslamlaşmamış olan önemli bir topluluk kesimin varlığını sürdürmüş olması söz konusudur. İslam'ın bütün baskılarına karşı direnen diğer din ve inançta çeşitli toplulukların varlıklarını sürdürdükleri süreç içinde gelişen tarihi olaylardan anlaşılmaktadır. Toparlarsak İslam, Maraş'a Arapların ve diğer halkların yanında Kürtler vasıtasıyla girmiş ve İslamlaşan ilk topluluk Maraş'ta bulunan veya Maraş'a İslam güçleri tarafından yerleştirilmiş olan Farslılar ve Arapların yanında Kürtler olmuşlardır. Bu gerçeği 800'lü yıllarda yaşayan El-Belezuri, El-Masissa dediği Maraş'a İran, İslam ve Hristiyanların, Hintli çobanların ve Horasanlıların Fütühül Buldan eseri El-Bazuri sayfa 234-238 İslam devleti tarafından yerleştirildiklerini belirterek ifade etmektedir. İslam'ın bu ilk yıllarında Türkler Müslüman olmadıkları gibi İslam ordusunda ve devletinde önemli bir varlık göstermeleri de söz konusu değildi. Türkler İslam'la daha sonraki yıllarda karşılaştılar. Dolayısıyla Belezuri'nin Maraş'a ve çevresine yerleştirildiğini söylediği bu Horasanlıların, İranlıların ve çobanların içinde Kürtlerin bulunduğunu hükmetmek yanlış olmayacaktır. Maraş'ın yaşadığı tarihsel akışa dönersek, Maraş'a İslam devletinin girmesinden başlayan ve Selçukluların gelmesine kadar geçen 450 yıl boyunca Maraş uzun süreliğine bir devlete bağlı kalmamış, sürekli el değiştirmiştir. Bu durum İslam dininin Maraş'ta egemen olmasının koşullarını ortadan kaldırmıştır. Öte yandan Maraş'ta bu dönemde önemli bir çoğunluğa sahip olan Hristiyan, Yahudi ve diğer inanç ve dinlerde toplulukların varlığı devam etmekteydi. Dolayısıyla Maraş bu yıllarda tamamen bir İslam şehri olamamıştır. Bu yıllarda İslam'ın içinde bir yanda iktidar içi paylaşım kavgaları, diğer yanda zorla İslamlaştırılmak istenen halkların baskılara karşı geliştirdikleri isyanlar yaşanmaktaydı. Bu gelişme İslam'ın yayıldığı coğrafyayı adeta bir savaşlar diyarı, bir kan denizi haline getirmişti. İslam içi iktidar mücadelelerinde dönemin belli başlı sorunu İslam topluluklarının Hazreti Ali yanlıları ve Muaviye yanlıları olarak ikiye ayrılması ve bunun getirdiği çatışmalardı. Bu çatışmaların sonucunda Ebu Müslim ve onun öldürülmesinden sonra ona bağlı gelişen Hürremiye hareketi, arkasında İslam dünyasında hükmedenlerin korkulu rüyası olan Karmatiler, bir süre sonra Babek isyanları yaşanmıştı. Daha sonraki yıllarda Fatimilerden ayrılarak Alamut Kalesi'nde kendi devletini kuran İsmaili Hasan Sabah ve fedaileri egemen devletlere kan kusturuyorlardı. Bütün bunların dışında örgütlü, kitlesel ve şiddete dayalı hareket etme imkanının bulunmadığı yer ve zamanlarda farklı yöntemlerle egemen İslam karşıtlığını formüle eden başka akımlar ve anlayışlar da gelişiyordu. Kürt Baba Tahir, Kalenderiler, Haydariler, Cavlakiler, Melematiler vesaire bunların ilk akla gelenleridir. Bunun yanında ve dışında zorla İslamlaştırılan Kürtler Yezidiliği geliştiriyorlardı. Aynı tarihte Maraş'la birlikte bölgeyi de etkileyecek olan Kürt Ebil Vefa'nın geliştirdiği Vefailik tarikatı oluşmuştu. Milattan sonra binli yıllara bu sosyal ve siyasal ortamda giren Maraş'ın bütün bu gelişmelerden etkilenmediği düşünülemez. Ancak ne kadar etkilendiği araştırılması gereken bir konu olarak beklemektedir. Bu yıllarda belirtilenlerin dışında Maraş'ı doğrudan ve derinlemesine etkileyen iki önemli gelişme olur. Birisi Ermenilerin, diğeri ise Selçukluların Maraş'a gelmeleridir. Diğer bölümlere geçmeden önce konumuzu ilgilendirdiği sistematiğin ve bütünlüğün bozulmaması için bu yıllarda Maraş'ta yaşayan halkların durumuna ilişkin birkaç cümle ile de olsa bazı bilgilerin aktarılması gerekmektedir. Kürtler ve Maraş. Kürtlerin ilk çağda Maraş'taki varlıklarını Hurriler, Metler, Mitanniler temsil etmektedir. İlk çağda Maraş'ın da içinde olduğu Hitit ve Geç Hitit devletlerinin Hurrilerle olan ilişkileri ve Hurrilerin bölge üzerindeki kültürel etkisi Kürtlerin Maraş'taki izlerini sürdürülmesi için bir başlangıç noktası olarak görülebilir. Kürtlerin tarihin ilk dönemlerinden beri Maraş'ta bulunmuş olmaları toplumsal gelişmenin doğal ve zorunlu sonucu olarak kabul edilmelidir. Ayrıca ilk çağda bir proto-Kürt devleti olan Metler, Maraş'ı 100 yıl boyunca kendi şehirleri olarak yönetmişlerdir. Metlerin Maraş'ta bıraktıkları izler ve bu izlerin Maraş'taki Kürt yerleşimiyle ilişkisi gözlerden uzak tutularak yok edilemez. Orta çağda İslam'ın Kürdistan'da yayılması döneminde gerek İslam ordularında gerek İslam devletinin işgal ettiği yerleri İslamlaştırmak için yaptığı yerleşimler içinde Kürtlerin bulundukları biliniyor. Yukarıda gösterildiği gibi bu tür yerleştirmeler ve gönüllü göçler sonucu Kürtlerin Maraş'a gelmiş oldukları düşünülmelidir. Bundan daha önemlisi, Hamdani Devleti'nin 950'li yıllarda Maraş'ı kendi topraklarına katmış olmasıdır. Bir süreyi burayı yönetmiş olan Hamdani Devleti'nin Kürt yerleşimini teşvik etmiş ve kolaylaştırmış olması mümkündür. Maraş Tarih ve Coğrafyası, Besim Atalay, sayfa 61. Bilindiği gibi Kürdistan adıyla Kürt coğrafyasının belirlenmesi Selçuklu Sultanı Sencer zamanında yapılmıştır. Kürtler ve Kürdistan Minorski, sayfa 11. Gerek Selçuklular tarafından belirlenen Kürdistan'a sınır olması, gerek yakın çevresinde Kürt beyliklerinin bulunması, Maraş'ın Kürtlere her dönem derin ve yoğun ilişki içinde olmasını sağlamıştır. Doğaldır ki bu ilişki Kürtlerin zaman içinde Maraş'ta yerleşmesine ve Maraş'ı yurt edinmelerine yol açmıştır. Selçukluların Maraş'ı işgallerinde ve sonrasında bölgedeki Kürt varlığına dair somut bilgilerin ve tarihi kayıtların yeterince açıklığa kavuşturulmamış olmasına rağmen birçok olgu Maraş'taki Kürt varlığını göstermektedir. Bu yıllarda Maraş ve çevresinde etkili olan başta Eyyubiler olmak üzere çeşitli siyasal yapıların bu yerleşimlerinde rol oynadıkları görülmektedir. Kürtlerin Maraş'taki varlıkları Durkadiroğlu Beyliğine döneminde tartışma gerektirmeyen bir açıklıktadır. Bölümün başından beri anlatıldığı gibi Kürtler için Maraş tarihin her döneminde hem bulundukları çevre yerleşimlerine yakınlığı hem benzer bir kültürel şekillenmeye sahip olmasından dolayı çok sık ve kolay gidebildikleri bir yer olmuştur. Osmanlı döneminde Maraş'ta Kürt yerleşiminin yoğun olduğu biliniyor. Ayrıca Dulkadiroğlu Beyliğini yıkarak Maraş'a ve bölgeye hakim olan Yavuz Sultan Selim'in Doğu Bayezid'li büyük bir Kürt ailesi olan Beyazıtlar ailesine Maraş'ın içine yerleştirdiği görülmektedir. Antitoroslarda Alevi Kürt Aşiretler, Mehmet Bayrak, sayfa 22. Osmanlı'nın ilerleyen döneminde Maraş ve çevresinde yaşayan isyancı aşiretlerin içinde çok sayıda Kürt aşiretinin bulunduğu, bu aşiretlerin baskı ve zorla iskan edilip Maraş ve köylerine yerleştirildiği görülmektedir. 1600 ve sonrası yıllarda Osmanlı'nın bölgede izlediği iskan politikalarının hedeflerinden birisi bölgede dolaşan asi Kürt aşiretleri olarak belirtilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu Aşiretlerin İskanı, Cengiz Orhunlu, sayfa 43. Bu dönemde Maraş'ta gezen ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Maraş'ın adıyla ilgili olarak yazdıkları dikkat çekicidir. Evliya Çelebi Maraş ve adıyla ilgili olarak şunları yazmaktadır. Sultan Dahhak'ın şehriydi. Dahhak'ın iki omuz başını şeytan öpünce omuzunda iki ejderha peyda oldu. Şehir halkının her gün birkaçını katledip beyinlerini bu iki yılana verirdi. Bütün ahalisini o ejderha yediği için Mari işten Galat Maraş derler. Nihayet demirci Kava baş kaldırır ve Dahhak'ı öldürür. Evliya Çelebi, cilt 9, 10, sayfa 45. Evliya Çelebi'nin aktardığı bu bilgi Maraş'ın Kürtlerle olan ilişkisinin anlaşılması için önemli bir bilgidir. Kürtçe yılan mar demektir. Reş de siyahın Kürtçe adıdır. Buna göre Maraş'ın adı siyah yılan olarak çıkmaktadır karşımıza. Maraş'ın adının Kürtçe telaffuzla oluşmuş olması söz konusu dönemde Kürtlerin Maraş'taki etkinliğini göstermektedir. Bilindiği gibi Hititliler zamanında Marasyon olan Maraş'ın adı Bizanslar tarafından Germanika olarak değiştirilmiştir. Ama anlaşılan İslam'la birlikte eski ad Kürt mitolojisinin etkisiyle ve Kürtçe Mar-İreş'ten Maraş'a dönüşmüştür. Buradan hareketle Maraş'ın adının Kürtçeden etkilenerek oluştuğunu görüyoruz. Adı Kürtçe olan ama Kürtlere yasaklanmaya çalışılan bir başka şehir daha var mıdır bilinmez. Osmanlı'nın son döneminde Kürtler Maraş ve çevresinde güçlü bir varlık göstermektedirler. Büyük bir çoğunluğu Kürt Alevi olan çok sayıda Kürt aşiretinin Maraş'ın kaza ve köylerinde yaşadıklarını, tarihi kayıtlarda ve seyyahların yazdıklarında takip edebiliyoruz. Osmanlı ordusunun eğitmeni olan Moltke, 1838 yılında uğradığı Pazarcık'ta bulunan Kürt aşiretlerinde ve onların yaşamlarından söz eder. H.V. Moltke, Türkiye Mektupları, sayfa 191. Ayrıca 1860 yıllarında Maraş ve çevresinin kaderini değiştiren Fırkai İslahiye adlı özel ordunun fikir babası ve siyasi yöneticisi Cevdet Paşa, ıslah ettikleri aşiretler içinde Kürt aşiretlerinin bulunduğunu ifade etmektedir. Tezakir, cilt 3, sayfa 144. 1919 yılında bölgeyi gezen binbaşı Noel olarak bilinen Edward William Charles Noel, Maraş'ta yaşayan Alevi Kürt aşiretlerini günlüklerinde ayrıntılı olarak anlatır. Kürdistan, 1919, binbaşı Noel'in günlüğü, sayfa 67 ve devamı. Bütün bunlara rağmen Maraş'ta Kürtlerin kendi adlarıyla varlıklarına çok geç tarihte rastlanmaktadır. Bunda şaşılacak herhangi bir durum yoktur. Etnik ve ulusal yapılanmalar tarihin her döneminde yoklardı. İlk çağ toplumları uzun yıllar kabileler halinde yaşadıkları için tarihte hiçbir topluluğa bugünkü adlarıyla rastlayamayız. Bugün var olan Türkler dahil her etnik yapı tarihin ilk dönemlerinde başka başka adlarla karşımıza çıkmaktadır. Aynı durum Kürtler için de geçerlidir. Kürtlerin tarihini aramak demek o yıllarda Kürt adıyla bir toplumun varlığını aramayı gerektirmez. Kürtlerin öncelleri üzerinde izlerini aramak, tarihlerini açığa çıkartmak bu sorunu çözecek olan en bilimsel yoldur ve bu yapılmaktadır. Başka halklar ve topluluklar için yapılan da budur. Kürtlerin de diğer topluluklar gibi uzun yıllar boyunca o dönem kullanılan öncellerinin adlarıyla anıldıkları düşünülürse, Maraş ve çevresinde Kürtlerin bugün kullanılan şekilde Kürt adıyla neden tarihi kayıtlara geç geçtikleri anlaşılır. Tarihte çeşitli adlarla insan topluluklarının siyasal birlikler kurmaya ve etnik kimlikler oluşturmaya başladıkları dönemlerde her etnik topluluk gibi Kürtler de bugün bilinen adlarıyla tarih sahnesine çıkmışlardır. Ancak Kürtlerin küçük, lokal ve uzun süreli olamayan siyasal birlikler kurmuş olmaları, daha sonra uluslaşma sürecinde bugün de yaşananlar, Kürtlerin tarihteki varlıklarının yok sayılmasına yol açmıştır. Kürtlere yönelik olarak sürdürülen inkar ve asimilasyon politikaları aynı şekilde Kürtlerin Maraş'la ilişkilerinin tarihinin yazılmasını ve açığa çıkartılmasını da engellemiştir. Gerekli araştırmalar yeterince yapılmadığı gibi aynı zamanda üretilmiş egemen tarih gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Bu durumun sonucudur ki belirtildiği gibi Maraş'ta Kürtlerin tarihi yeterince bilinmemektedir. Bundan ve egemen tarih anlayışından dolayı Maraş ve Kürtlere ilişkin yukarıda yapılan belirlemelerin özel bir zorlama sonucu olduğunu düşünülmesi mümkündür. Tarihte bu konuda yeterince açık olguların bulunmadığı iddia edilebilir. Ancak biliniyor ki her etnik yapı uluslaşma sürecinde kendi tarihlerini yazmaya başladılar ve tarihlerini yazarlarken tarihteki verileri günün siyasal durumuna ve uluslaşmanın ihtiyaçlarına göre değerlendirdiler. Belirtilen nedenlerden dolayı uluslaşma sürecinin başladığı yıllarda Kürtler bu süreci eksik ve geç yaşadılar. Bunun için Kürtlerin tarihi bütün boyutlarıyla açıklığa kavuşturulmamış, yazılamamıştır. Fakat gerçeği bugüne kadar açıklığa kavuşturulamamış olması gerçeği ortadan kaldırmaz. Sadece bir görevi dayatır. Bu görevi yerine getirmek amacıyla yakın dönemde yapılan çalışmalar henüz yeterli olmadığı için Maraş'ta Kürtlerin tarihi sorunu araştırılmayı ve yazılmayı bekliyor. Gizlenen gerçeklerin ortaya konmasını sağlayacak olan ve bu özel bir çaba gerektiren böyle bir çalışmanın Kürt tarih yazıcıları tarafından mutlaka yapılması gerektiği ve yapılacağı açıktır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.